Budala, Dostoyevski.
Ayrım 49.
Ganya sözünü tamamlayarak dünkü olay için söylediği bile bile düzenlenmiş ve olacağı da bu sözleri için prensin bir açıklama istemesini bekledi ama prens oralı olmadı. Yevgeni Pavlovich konusunu da Ganya kendiliğinden, işin garibi, nedensiz ve bu konuda bir şey sorulmadan açtı. Gavrila Ardalyonovich'e göre Yevgeni Pavlovich Nastasya Filipovna'yı tanımıyordu. Hatta şimdi bile çok az tanıyordu. 3-4 gün önce bir gezinti sırasında birisi tarafından ona tanıştırılmış ve ola ki Nastasya Filipovna'nın öbür ahbapları arasında evine bile gitmemişti. Borç senetlerine gelince bu doğruydu. Ganya bunu kesin olarak biliyordu. Gerçi Yevgeni Pavlovich'in varlığı büyüktü ama bazı çiftlik işleri oldukça karışıktı. Bu meraklı noktada Ganya sözünü birden kesti. Nastasya Filipovna'nın dünkü garip davranışı üzerine yukarıda sözünü ettiğimiz ve laf arasında üstün körü geçiverdiği şeylerden başkasını söylememişti. Sonunda Varvara Ardalyonovna Ganya'yı almaya uğradı, birkaç dakika oturdu. O da sorulmadığı halde Yevgeni Pavlovich'in bugün belki de yarın Petersburg'da kalacağını, kocasının Ivan Petrovich Bititsin, anlaşılan yine Yevgeni Pavlovich'in işleri için Petersburg'a gittiğini, orada gerçekten bir şeyler döndüğünü anlattı. Çıkarken Lizaveta Prokofievna'nın bugün korkunç kızgın olduğunu, hem de işin garibi Aglaya'nın bütün ailesiyle, yalnız ana babasıyla değil ablalarıyla da kavga ettiğini, bunun hiç de iyi bir şey olmadığını sözlerine ekledi. Bu son, prens için pek anlamlı, ilginç haberi, sözde bildirdikten sonra iki kardeş birlikte gittiler. Ganeçka, belki yapma bir alçak gönüllülükle, belki de prensin duygularını incitmemek için Pavlishchev'in oğlu konusuna hiç dokunmamıştı. Gene de prens, iş başarıyla sonuçlandığı için ona bir kere daha teşekkür etti. Prens sonunda yalnız kalabildiğine çok sevindi. Taraçadan indi, yolun karşı yanına geçerek parka girdi. Atacağı her adım üzerinde iyice düşünüp karar vermek istiyordu. Ama bu fazla düşünmeye tahammülü olmayan, acele karara bağlanması gerekli bir adımdı. Prens birdenbire her şeyi burada bırakarak, hemen üstelik kimseyle vedalaşmadan geldiği yere, uzaklara, ıssız bir köşeye kaçmak istedi. Bir ön sezi ona burada birkaç gün daha kalırsa bir daha dönmemecesine bu aleme dalacağını ve bu alemin sonuna kadar onun çevresi olacağını söylüyordu. Daha 10 dakika bile geçmeden kaçmanın imkansız olduğuna, bunun tabansızlık olacağına karar verdi. Şimdi önünde öyle sorunlar vardı ki bunları çözmemek ya da çözülmesi için tüm çabasını göstermemek hakkına sahip değildi. Prens bunları düşünerek eve döndü. Bir çeyrek saat bile geçmemişti. O anda son derece mutsuzdu. Akşam üzeri sarhoş değilse de, dertleşmek, bazı şeyleri itiraf etmek ihtiyacında olan Keller, Lebedev hala eve dönmediği için prensin odasına dalıverdi. Prense bütün hayatını anlatmaya geldiğini, zaten Pavlos da yalnızca bu nedenle kaldığını açıkladı. Keller'i dışarı atmaya çalışmak boşunaydı, ne de olsa gitmeyecekti. Uzun, başı sonu olmayan söylevinin daha ilk sözlerinden son sözlerini atladı ve sırf Ulu Tanrı'ya inanmadığı için hırsızlık edecek derecede bütün etik dayanaklarını yitirdiğini söyledi. Sözünü, bunu aklınıza getirir miydiniz diye ekleyerek bitirdi. Bana bakın Keller, dedi prens. Sizin yerinizde olsam pek gerekmedikçe bunu açığa vurmazdım. Siz belki de isteyerek kendinizi suçluyorsunuz. Bunu size, yalnızca size, durumumun düzelmesine yardım olur diye söylüyorum. Başkalarına karşı sırlarım benimle birlikte mezara gidecek. Ama prens, zamanımızda para bulmanın ne kadar güç olduğunu bir bilseniz, sorarım size, nasıl çare bulacaksınız buna? Kimden istesem, altınlarınla elmaslarını getir, karşılığında para verelim diyor. Ben de ne arar bunlar? Düşünsenize bir kere. Sonunda kızdım, Zümrüt'e karşı verir misiniz dedim. Herif, hay hay dedi, Zümrüt'e de veririz. İyi öyleyse dedim, şapkamı alıp çıktım. Hepinizin canı cehenneme keratalar. Zümrütleriniz var mıydı? Ne zümrütü. Aman prens, hayatı hala ne temiz, ne masum, ne doğal gözlerle görüyorsunuz. Prens sonunda acıma değil de bir tür utanç duyar gibi oldu. İçinden acaba onu iyi birinin etkisi altına alıp adam etmek imkanı yok mu diye geçirdi. Kendi etkisini bazı sebeplerden, kendini küçümsediğinden değil, yararsız sayıyordu. Yavaş yavaş söyleyişi öylesine koyulttular ki ayrılmak istemediler. Keller açığa vurulması aklından geçmeyecek konuları büyük bir istekle anlatıyordu. Her yeni konuya pişmanlık duyduğu, içinin kan ağladığı sözleriyle başlıyordu. Oysa yaptıklarıyla övünür gibi her şeyi öylesine gülünç anlatıyordu ki prens de o da deliler gibi gülüyorlardı. Sonunda prens, "Dikkate değer doğrusu," dedi. "Sizde çocukça bir güven ve eşsiz bir doğruluk var. Biliyor musunuz, yalnız bunlarla bile birçok şeyi bağışlatıyorsunuz." Keller duygulanarak, "Soylu biriyim efendim, soylu biriyim," diye doğruladı. "Şövalyeler gibiyim. Ama biliyor musunuz prens, yaptıklarım hayalet almaktan ya da kuru bir çaba olmaktan öteye gitmiyor. Düşündüklerimi hiçbir zaman gerçekleştiremiyorum. Niçin böyle, ben de anlamıyorum." "Umutsuzluğa kapılmayın. Bana içinizi dışınızı döktünüz. Sanırım söylediklerinize ekleyecek bir şey de kalmadı, değil mi?" Keller bir şeye üzülür gibi, "Kalmadı mı?" diye haykırdı. "Aman prens, insanlara hala İsviçreli gözüyle bakıyorsunuz." "Dahası da mı vardı?" dedi. Ürpererek şaşırmıştı prens. "O halde Keller, benden ne beklediğinizi, ne amaçla itirafta bulunmaya geldiğinizi söyler misiniz lütfen?" "Sizden mi? Ne mi bekledim? Önce saflığınızı görmek, sizinle karşılıklı bir çift söz etmek insanın hoşuna gidiyor. Karşımda son derece erdemli birisi olduğunu biliyorum. Ayrıca..." Keller durakladı. Prens oldukça ciddi, gösterişsiz, üstelik ürkek bir tavırla ona yardım etti. "Belki ödünç para isteyecektiniz." Keller olduğu yerde zıpladı. Yine o şaşkınlık dolu bakışlarla prensin gözlerinin içine baktı, yumruğunu hızla masaya indirdi. "İşte sizin bu davranışlarınız insanı çileden çıkarıyor. İnsaf edin prens. Altın döneminde bile görülmemiş öyle bir temizliğiniz, masumluğunuz, aynı zamanda öyle bir derinden derine ruhları tanıma gücünüz var ki insanı delip geçiyorsunuz. Yalnız izninizle bunu açıklamak gerek prens. Nasıl şaşırdığımı bilemezsiniz. Kuşkusuz amacım sonuç olarak sizden para istemekti. Ama siz bu para konusunu öyle açtınız ki sanki ayıplanacak, yerilecek tek bir şey yokmuş. Sanki bunun öyle olması gerekirmiş gibi." "Öyle ya, sizin için böyle olması gerekir. Siz buna kızmıyor musunuz?" "Neden kızayım?" "Bana bakın prens, dün akşam burada neden kaldığımı söyleyeyim. Önce Fransız başpiskoposu Burdalu'ya karşı saygımdan kaldım. Lebedev'le saat 3'e kadar çektik durduk. Ayrıca en önemlisi, gerçeği söylediğime kitaba el basarım, size kalpten gelen tam bir itirafta bulunarak gelişmeme yardım etmek istemiştim. Bu düşüncelerle gözyaşı dökerek 4'e doğru uyudum. Şimdi pek soylu olan bu adama inanır mısınız bilmem ama içim kan ağlayarak, bir yandan da gerçek gözyaşları dökerek uyumak üzereyken aklıma şeytanca bir düşünce geldi. Şu itiraftan sonra ondan biraz ödünç para alsam mı? Böylece itirafımı gözyaşlarıyla terbiyeli piyaz gibi hazırladım. Bu gözyaşlarıyla yol açacak, kalbinizi yumuşatarak şöyle bir 150 papel sızdıracaktım. Alçaklık değil mi?" "Herhalde doğru değil bu. Yalnızca bir rastlantı. İki düşüncenin rastlaşması. Çok olur bu. Bende de olur. Ama bunun iyi bir şey olmadığına da inanıyorum. Hem biliyor musunuz Keller, bundan çok kendimi suçluyorum. Şimdi siz bana sanki kendimi anlattınız." Prens çok ciddi, içten, derin bir ilgiyle devam etti. "Hatta bazen bütün insanların böyle olduklarını düşündüğüm olur. Bu nedenle kendimi takdir bile etmeye başlamıştım. Çünkü bu iki yönlü düşünceye karşı koymak oldukça zordur. Bunu denedim. Yalnız siz bunu doğrudan doğruya alçaklık diyorsunuz. Şimdi ben de bu düşüncelerden korkmaya başlayacağım. Ne olursa olsun sizi yargılayacak değilim. Yine de bence buna tam olarak alçaklık denmez. Ne dersiniz? Gözyaşlarıyla para koparmak kurnazlığına başvurdunuz. Ama kendinize yemin ediyorsunuz ki itirafınızın paradan daha soylu bir amacı vardı. Paraya gelince, bu size gönül eğlendirmek için gerekli değil mi? Bu ise itiraflarınızdan sonra düpedüz iradesizlik olur. Ama sefahatten bir dakikada nasıl vazgeçilir? Buna olanak yok. Ne yapmalı? En iyisi sizi vicdanınıza baş başa bırakmalı. Öyle değil mi?" Prens derin bir merakla Keller'e bakıyordu. Belliydi ki iki yönlü düşünceler konusu onu çoktandır ilgilendiriyordu. Nasıl olur da size budala denir diye bağırdı Keler. Prens kızarır gibi oldu. Keler devam etti. Vaiz Burdalu'nun insanlara acıma duygusu yoktur. Ama siz insaflı davrandınız. Hakkımda insanca yargı verdiniz. Ben de hem kendimi cezalandırmak hem de ne kadar duygulandığımı göstermek için 150 ruble istemeyeceğim. Yalnız 25 verin yeter. Bununla hiç olmazsa 2 hafta idare ederim. 2 haftadan önce para istemeye gelmeyeceğim. Agaşka'nın gönlünü yapmak istemiştim. Ama layık değil o kız. Allah sizden razı olsun aziz prensim. Neden sonra geri dönen Lebedev odaya girdi. Keler'in elindeki 25 rubleyi görünce yüzünü ekşitti. Eline para geçince dışarı çıkmaya can atan Keler hemen sıvıştı. Lebedev de o anda onu çekiştirmeye başladı. Haklısınız prens, adamcağız büyük pişmanlık duyuyor. Ne çıkar pişmanlıktan, tıpkı dün benim yaptığım gibi. Alçağım, alçağım. Oysa hepsi laftan ibaret. Demek sizinki yalnızca laftı. Oysa ben sanmıştım ki... Öyleyse size yalnız size gerçeği söyleyeyim. Çünkü siz insanın içini dışını görüyorsunuz. Bende söz ve iş, yalan ve gerçek hep bir aradadır. İçtenlikle söylüyorum. Gerçek ve iş bende içten bir pişmanlık şeklinde görünür. İster inanın, ister inanmayın. Yemin bile ederim. Söz ve yalanlar da cehennemsi ve her an hazır olan bir düşünceden doğar. Nasıl etsem de şu adamı avlasam, pişmanlık gözyaşlarıyla bir şeyler koparsam, vallahi böyle. Bunları başkasına söylemezdim. Çünkü ya güler ya suratıma tükürür. Ama siz insanca yargı vermesini bilirsiniz prens. Az önce de öteki aynı şeyi söylüyordu. İkiniz de sanki bununla övünüyorsunuz. Size şaşıyorum. Ancak o sizden daha içten. Siz bunu tam olarak meslek haline getirmişsiniz.
Peki, yetişir Lebedev. Vuruşturmayın yüzünüzü. Elinizi de göğsünüze bastırmayın. Bana bir diyeceğiniz var sanırım. Siz de boşu boşuna gelmezsiniz. Lebedev kıvranıp kırıtmaya başladı. Bir şey sormak için bütün gün bekledim sizi, dedi prens. Hayatınızda hiç olmazsa bir kerecik uzatmadan, gevelemeden doğruyu söyleyin. Dünkü araba olayına ne şekilde olursa olsun katıldınız mı, katılmadınız mı? Lebedev gene kırıttı, sinsi sinsi güldü. Ellerini ovuşturdu, sonunda aksırmaya başladı. Ama hala bir şey söylemeye karar veremiyordu. Katıldığınız anlaşılıyor. Ama dolayısıyla... Gerçeği söylüyorum. Bütün yaptığım, bildiğiniz kimseye bende böyle bir toplantı olacağını ve gelecek kişileri zamanında haber vermekten ibaretti. Oğlunuzu oraya gönderdiğinizi biliyorum. Az önce kendisi söyledi. Ama ne biçim entrika bu? Lebedev ellerini sallayarak, entrika benim değil, başkalarının, başkalarına ait. Hem de entrikadan çok bir hayal. Neymiş bu? Allah aşkına açıklayın. Bunun doğrudan doğruya benimle ilgili olduğunu anlamıyor musunuz? Oysa hep Yevgeni Pavlovich ile lekeliyorlar. Lebedev gene kıvranmaya başladı. Prens hazretleri size doğruyu olduğu gibi söylememe izin vermiyorsunuz ki. Birkaç kez size gerçekten söz etmeye başlamıştım. Hem bir kere de değil. Siz devam etmeme fırsat bırakmadınız. Prens ses çıkarmadı, düşündü. Sonunda herhalde büyük bir mücadeleden sonra güçlükle, peki, doğruyu söyleyin, dedi. Aglaya Ivanovna. Prens öfkeden, belki de utançtan kıpkırmızı kesildi. Susun, susun diye haykırdı. Olamaz bu, saçma şeyler bunlar. Hepsini kendiniz ya da sizin gibi deliler uydurdu. Bir daha böyle bir şey duymayayım sizden. Akşam geç vakit, 11'e doğru, Kolya bir sürü ilginç haberle geldi. Haberlerin 2 kaynağı vardı, Petersburg ve Pavlovsk. Kolya, Petersburg haberlerinden en önemlilerini, özellikle İpolit'le dünkü olaya ait olanları yeniden dönmek üzere üstün körü geçti. Hemen Pavlovsk haberlerini atladı. 3 saat önce Petersburg dönüşü prense uğramadan doğruca yapan Çinlere gitmişti. Orada korkunç şeyler dönüyor. Pek tabii araba konusu başta. Ama herhalde bir şey daha, onun ve prensin bilmedikleri bir şey daha olmuştu. Kuşkusuz casusluk etmedim, kimseden de bir şey sormak istemedim. Yine de beni ummadığım kadar iyi kabul ettiler, sizin sözünüzü bile etmediler. En önemlisi, en ilgi çekici şey, Aglaya'nın evdekilerle Ganya yüzünden kavga etmesiydi. Kavganın nedeni belli olmamakla birlikte, neden Ganya'ydı? Ne dersiniz buna? Yaman bir kavgaya tutuştuklarına göre önemli bir neden olmalı. General eve geç vakit geldi, suratı asıktı. Yevgeni Pavlovich ile birlikteydi. Yevgeni Pavlovich'i çok iyi karşıladılar. O da son derece neşeliydi. Başlıca haber, Lizaveta Prokofievna'nın kızların yanlarında duran Varvara Ardalyanovna'yı yanına çağırarak evlerinden sessiz sedasız nezaketle kovması oldu. Varya'nın kendisinden duydum. Varya hanımefendinin yanından çıkıp kızlarla vedalaşırken onların arkadaşlarının kovulduğundan ve onlarla son kez görüştüğünden haberleri bile yoktu.
Ayrım sonu.